Ayrım 29, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 323. Çevreyi bir kez daha kolaçan ediyor. Kendisiyle ilgilenen yok. Herkes kendi aleminde, kendi yaz gecesi rüyasını yaşıyor. Gömleğinin sol cebinde duran telefonu sağ eliyle kavruyor. Alet avucunda kayboluyor. Elini suyla oynarmış gibi yaparak havuza daldırıyor. Telefon avucundan yavaşça kayıp suya gömülüyor. Yarın sabah biri görür, çıkarır sudan. Havuzun kenarına oturmuş bir kadının düşürdüğünü sanır. Oturduğu yerden kalkıp kararlı adımlarla yürüyor. Yoldan geçen bir taksiyi çevirip hastanenin adını söylüyor. Ana kapıda güvenlik sıkıdır bu saatte. Acilin kapısı her zaman açıktır. Oradan Zelen'in yattığı kata çıkmanın bir yolunu bulacak. Olmadı, bırakmadılar, bahçede bir köşeye kıvrılır, sabahı bekler. Ama bu gece, ama yarın erkenden Zelen'i kaçıracak. Yazar abiyi bulmaya çalışacak. Ölmedi ya bu adam, yerin dibine de gömülmedi. Elbet açacak telefonu. Diyelim ki açmadı, diyelim ki yine yapayalnızlar dünyanın ortasında, peşlerinden bin bir bela sürükleyerek yeniden yollara düşecekler mecbur. Sonra, sonrası yok. Sonrasını bilmiyor. Uykudan biri dürtmüş gibi uyandı. Tanıdık bir ses duymuştu sanki. Erkek sesiydi. Bu basımı, agasımı biri seslenmişti. Mahmut değildi. Onun sesini hemen tanır. Üstelik böyle ürkmez Mahmut'un sesinden. Gözlerini gecenin karanlığına alıştırmaya çalışıyor. Hasta kadının başucunda her gece sabaha kadar yanan gece lambası yanmıyor nedense. O da karanlık. Rüyasında görmüş olmalı. Rüyasını hatırlamaya çalışıyor. Kötü bir rüyaydı. Günlerdir hep kötü rüyalar görüyor zaten. Rüyasında yüksek bir tepeden köye bakıyordu. Geceydi, karanlıktı. Bir köpek dişlerini eteğine saplamış, hırlayarak çekiştirmeye çalışıyordu eteğinden. Köpek değil de kurt muydu yoksa? Vahşi, korkunç bir yaratıktı. İti kovalamaya çalışırken yere düşmüştü. Hayvanın kocaman ağzını, sipsivri dişlerini tam yüzünün üstünde görmüş, bağırmaya çalışmış, bağıramamıştı. Bir ses duymuştu köyden yana. O sese uyanmıştı belki de. Gözleriyle odayı tarıyor Zelal. Kadın kapının yanındaki yatakta pıslaya pıslaya uyuyor. Odanın kapısı kapalı. Yatağının hemen yanındaki pencere içeri hava girsin diye yarı aralık bırakılmış. Gökyüzü görünüyor yattığı yerden, bir de hastane bahçesindeki ulu ağaçların üst dallarını. Henüz şafak tam sökmemiş ama yakındır. Doğudan belli belirsiz bir kızıl ışık yükseliyor. Karyolası dün akşamüstü pencerenin yanına taşındığından beri gökyüzünü, bulutları, yıldızları bir de ağaçların en tepesindeki dallara tüneyen kuşları görebiliyor artık. Bugün gündüz gözüyle kuşları, bulutları seyrederim, vakit geçer Mahmut gelene kadar. İyi ki değiştirdik yatağımızı, pencere önü daha güzel. Hiç değilse kuşları, yıldızları görür insan. Yaşlı oda arkadaşını düşünüyor, kesik kesik nefes alıyor kadın. Nasıl da Nemrut'tu, Cadaloz'du, sonra nasıl değişti birden? Öyle korktuğumu görünce insafa geldi. Utandı da belki ettiklerinden. İnsanın vicdanı varsa başkasının acısını duyar içinde. Bir kez duydu mu artık kötülük yapamaz kolay kolay. Vicdan sahibiymiş demek ki kadın. Köyde, dağda bu vakitler zulmet karanlıktır her yan. Çocuklar zifiri karanlıkta sokağa bırakılmakla korkutulur. Şafağın kızıllığı korkuların sonunun muştusudur. Burada şehrin ışıkları şafaktan hemen önceki o en karanlık ana izin vermiyor. Dağdaki şafaklar düşüyor aklına. Koyun koyuna uyanırdık erkeğimle. Tan yerinin ağarmasını beklerdik Pınar'ın sesini dinleyerek. Azığımız tükenmiş, az biraz kesme şeker kalmış, ottan, kuştan başka ağzımıza koyacak lokma yokmuş, ne gam. Şafak sökerken sevişirdik. Tanın kızıllığı düşerdi kor bedenlerimizin üstüne. Her sevişmemizde çocuk içimde çoğalırdı. 100 çocuk, 1000 çocuk olurdu sanki. Acıkırdık. Çocuk da acıkırdı. Eskilerde olduğu gibi köylerden, mezralardan ekmek, süt, azık sağlanamıyordu artık. Köylü ya korkudan ya usanmışlıktan kapıyı kapayıveriyordu yüzünüze. İhbar bile ederlerdi biraz üsteleseniz. Hiçbir yer tekin değildi. Hele de bizim için. Çevreye çıkardı Mahmut yiyecek bir şeyler bulmaya. Ben yabani çilek, yaban eriği, ısırgan otu, ebe gümecineyin toplardım. Küçücük bir ateş yakardık, kuşları, küçük balıkları pişirmek için. Sonra gider, pınarda yuvup yıkanırdık. Su buz gibiydi, yüreğimize de, bedenimize de iyi gelirdi. Ben masal dinlemeyi, masal anlatmayı severdim çocukluğumda. Dilimin üstüne dil konulup da iki dil birbirini dövmezden önce, köydeki masalcı nine yerini bana bırakacağını söylerdi. Bir çeşit kadın dengbeci olacaktım belki. Masalları gerçeklerden daha görkemli, daha mutlu olduğu için, aşıklar muratlarına erdiği, kötüler cezalandırılıp iyiler kazandığı için severdim. Artık masallara ihtiyacım yoktu. Koruluktaki sığınağımızda dinlediğim en güzel masalın ortasındaydım. Masalların sonsuza dek sürmeyeceğini bilirdi Zelal. Gerçek yaşamda her zaman muratlara erilip kerevetlere çıkılamayacağını da. Ama öylesine güçlü bir sevda idi ki yaşadıkları, kötü devlerden, canavarlardan kaçan küçük sultanla onu kurtarmaya gelen kahraman prensin masalı kötü bitemezdi. Adamın ne çok sevdiğini düşündü. Bütün bedeninde, her uzvunda, saçlarının telinden mahrem yerine kadar her yerinde hissetti Mahmud'un aşkını. Sonu ne olacaksa olsun, bunu yaşamış olmak güzel diye düşündü. Kaç kuluna nasip eder ki Allah böyle bir sevdayı? O gece kara kuzunun peşine takılıp dağ bayır uzaklaşmasaydım köyden, o adamlar geçmeseydi üzerimden, babam kızına kıyamayıp töreyi çiğnemeyi göze alıp salıvermeseydi gizlice, karşılaşmayacaktım Mahmud'la. İnsanın yazgısına şaştı Zelal. O geceyi kutsadı. Hamd etti başına gelenlere. Umut ışıdı içinde. Yakında iyileşeceğim, çıkacağım bu odadan. Denizlere doğru gideceğiz, umutlar doğuracağım. Odanın kapısının yavaşça açıldığını duydu. Kapıdan yana baktı kimin geldiğini görmeye çalışarak. Eylem hemşirenin nöbetçi olduğunu hatırladı. Hiç ihmal etmez. Çağır çağırma, servisteki bütün hastaları tek tek dolaşır nöbetçi olduğu geceler. Sadece hastanın değil, insanın da halinden gözüne bakıp anlar. Mahmud neyimdir, kimiz, neyiz, derdimiz ne diye sormadı hiç. Zaten fazla konuşmaz o. Ama gönül gözüyle gördü, yürek kulağıyla duydu, anladı bizi. Kapının önünde dikilmiş duran gölgeyi Aranta'nın kızılığında hayal meyal gördü Zelal. Eylem hemşire değildi. Yapılı, uzunca bir erkekti. Sonra boğuk bir ses duydu. Susturucu takılmış ya da çaputlara sarılıp sesi boğulmuş bir tabanca patladı. Sesin dışarıdan, hastanenin bahçesinden geldiğini sandı bir an. İki el daha ateş edildi. Sonra yaşlı kadının ince tiz çığlığı. Kapının önünde bir itişme, bağırışlar, küfürler, bir el silah daha. Koridorda koşarak uzaklaşan birinin adımlarının, ağır postalların yankısı. Kulağında tanıdık bir ses. Beyninde karanlıktan kurtulup yavaş yavaş şekillenen, belleğini zorlaya zorlaya kendini hatırlatan tanıdık bir suret. Keke Mesut. Alarm zilleri, koşuşmalar, birbiri ardına yanan ışıklar, odaya doluşan görevliler, doktorlar, hemşireler, geç kalmış güvenlikçiler. Yerde yatanın eylem hemşire olduğunu gördü. Kızın acıdan inleyerek, ağır değilim, bacağımdan vurdu dediğini duydu. Kapının önündeki karyolada yatan yaşlı hastanın başından, göğsünden akan kanların beyaz çarşafları kızıla buladığını gördü. Eylem hemşireyi sedyeye koyuşlarını, ölü kadını önce kanlı çarşaflara sarmaya niyetlenip, sonra her kafadan çıkan seslere kapılıp, deliler yok olmasın diye karyola ile birlikte dışarı çıkarışlarını gördü. Karyolayı çıkarmak için iki kanadı birden açılan kapıdan, koridorda birikmiş, dehşet içinde donup kalmış insanları, doktorları, hastaları, refakatçileri, görevlileri gördü. Her şey sanki Zelal odada değilmiş, sanki yatağı boşmuş gibi olup bitti. Sabah ezanı yükseldi yakındaki caminin hoparlöründen. Saat 5:30 olmalı diye düşündü. Gün başlıyor, ben hayattayım, hasta kadın güneşi göremeyecek. O yaşamıyor artık. Çarşafı üstüne çekti, beyaz çarşafların altına gizlendi. Beyazlara karışıp kaybolup gitmek istedi. Temizlikçiler ellerinde kovalarla paspaslarla geldiler. Sarındığı çarşafta açtığı göz deliğinden onları seyretti. Yatağının etrafında dolanırken, ne biçim uykusu varmış bunun da bunca gürültüye uyanmamış bile dediler. Duydu, büsbütün ufaldı çarşafların altında. Böyle bırakmayacaklarını birazdan polisinden jandarmasına, güvenlikçisinden doktoruna odaya gelip sorgu sual edeceklerini düşündü. Sağırım, dilsizim dedi kendi kendine. Sağır oldum, dilsiz oldum, lal oldum. Kimse bir laf alamaz benden. Yatak komşusu düştü aklına. Kadıncağızın içine mi doğmuştu ne? Ölümünün benim yüzümden olacağını bildiğinden nemrutluk etmişti bana başlangıçta. Dün akşamüstü ben korkmayayım diye yatağını değiştirmeseydi şimdi ölen ben olacaktım. İnanmamıştı kapıda birini gördüğünü söylediğimde. Koridordan gelen geçen kafasını uzatıyor, aldırma kapıyı tam kaparsak bu sıcakta büsbütün bunalırız demişti. İnanmadı ama ben gördüm Mesut abimdi. Ecelin ta kendisiydi, kabusunda o da vardı. Bu yüzden avaz avaz bağırmıştım uykumda. Onu gördüm. Yüzü şeytanın yüzüydü. Beni kucağında hoplatan, delice su taştımı, okula giderken sırtını alıp sudan aşıran, gök gözlü, sırma saçlı bacım diye okşayan, esirgiyen, koruyan, köy çocuklarından biri saçımın bir teline zarar verse aslan kesilen Mesut abimin suretine bürünmüş şeytandı, odanın kapısında gördüğüm. Yanında iki kötü adamla mezraya geldikleri gün anlamıştı abisini şeytanın teslim aldığını. Ne sesi kendi sesiydi, ne bakışları, ne yürüyüşü. Yüreğini söküp götürmüştü şeytan. Yüreğini çalmış da Mesut'un bedenine girmişti. İtirafçı şeytan olmuştu zavallı abisi. Bir taneydi Keke Mesut. Yiğitti, korkusuzdu. Bazen biraz gaddar olurdu. Tavuğun kafasının bir koparışı, dananın boğazına bıçağı bir dayayışı vardı ki hep ürkerdim. Ama bana gelince, anama gelince hepten melek olurdu. Atalara, töreye bağlıydı. Emcemgiller de severlerdi. köyleri korucu yazıldıktan sonra babam köyü terk edip de biz mezraya inerken Mesut köyde kalsın demişlerdi de babam komamıştı. Bıyıkları yine terliyordu alıp götürdüklerinde. O geceyi hatırlıyor Zelal. Köyü basıp da emirler, küfürler, bağırışlar arasında erkekleri cemselere doldurup götürdükleri geceyi. Bacakları tutmayan yaşlı dedesini bırakmışlardı bir tek. Bacakları Esat'tan tutmuyor mu diye birkaç kez tekmelemeyi ihmal etmeden. Babasını, Mesut abisini götürmüşlerdi öteki erkeklerle birlikte. 3 gün sonra dönmüştü babası. Yüzünde şişler, morlar vardı, ayağı aksıyordu. Fazla konuşmamıştı. Yardım, yataklık diye gelmişler. Bir daha babanızın oğlu da olsa kapıya gelene ekmek, azık neyin verilmeyecek demişti bir tek. Anası ağlaya bağıra Mesut'u sormuştu. O da gelir birkaç gün sonra. Böğürme öyle kadın, gelir dedik ya sana. Dağ ile, örgüt ile ne ilişkisi var ki çocuğun? Bırakırlar, korkma. Babası haklı çıkmıştı. Birkaç gün sonra köye dönmüştü Mesut. İyi görünmüyordu, hırpalanmıştı. Doğru samanlığa gitmiş, bir köşeye büzülmüş, orada öyle yemeden, içmeden, konuşmadan, anlatmadan günlerce yatmıştı. Ne anasının yalvarmalarını duymuştu, bir tas çorba içsin diye, ne babasının nasihatlerini. Çarpıldı, kim bilir neler ettiler ki, çocuğa aklı gitti demişler, hoca bile getirmişlerdi okutmaya ama boşuna. Sonra bir sabah kimselere görünmeden usulca vardım yanına. Seslendim Keke Mesut diye. Ses vermedi. Sana kimler ne etti böyle diye sordum. Abimi bu hale koyanları belleyeyim diye. Sessiz kaldı yine. Yüzünü okşamak istedim. Hoyratça itti. Hiç itmezdi beni. İtti işte. Keke Mesut öldü dedi. Sesi değişmişti. Yüzü değişmişti. Hali değişmişti. Esah ölüydü. Ona ne etmişlerdi hiç bilemedik. Köye başka dönenler de oldu. Sorduk. En çok onu abandılar nedense. Birilerinin yerini söyletmek istemişler, söylememiş. Anasıyla, bacasıyla tehdit etmişler, çözülmüş o zaman. Çözüldü diye de işkence etmişler, bok falan yedirmişler duyduğumuz. Bir de en kötüsünü etmişler, arkasından sopayla falan girmişler çocuğa. Esah mıdır, tevatür mü bilinmez dediler. Neyi biliyordu ki, neyi söyleyecekti abim? Tarlada, davarda bir köy çocuğuydu. Öğretmen, okutsan yüksekokula profesör olur dermiş, babam söylerdi hep. Okutamamışlardı, köyde kalmıştı. Dağı, örgütü falan bilmezdi bana göre. Sonra bir gün çıktı samanlıktan. Dağa gidiyorum ben, aramayın dedi. Anam ağlayarak azık hazırlamıştı. Almadı. Akşama doğru köy yolundan kasabaya doğru yürüyüp uzaklaştığını gördük. Ardından baka kaldık. Ufaldı, ufaldı, kayboldu. Ayı kayalarının ardında. Bence itirafçı olduğunda değil, daha o gün karakoldan salıverilip köye döndüğünde şeytan çoktan girmişti içine. Kötü adamlar sokmuşlardı şeytanı kafasına, bedenine. Girmişti de bizler anlayamamıştık o zaman. Sabah ezanı sustu. Gün ışıdı çoktan. Zelal çarşafların altına saklanmış yatıyor. Odanın kapısına üniformalı bir polis dikmişler. Göz deliğinden görüyor. Eylem hemşirenin arkadaşı genç doktorla tanımadığı bir sivil giriyor odaya. Kapıdaki polis adamı selamlıyor. Önemli biri olmalı. Adam kızgın, herkesi azarlıyor. Öldürülen kadının karyolasını keşif yapılana kadar kaldırmayacaktınız. Kan izleri de silinmiş diye bağırıp duruyor. Gözü Zelal'in yattığı karyolaya ilişiyor. Bunu nakletmeniz gerekirdi başka odaya. Bununla ilgili bilgileri de dosyalayın. Onun ifadesine de başvuracağız. Tek görgü tanığı o. O hastamız kaza kurşunuyla, hani maganda kurşunu deniyor ya, öyle yaralanmış gencecik bir kadın. Kazada bebeğini kaybetti. Zaten şoku atlatamamıştı daha. Üstüne bir de bu olay, şu anda ifade verebilecek durumda olduğunu sanmıyorum müdür bey. Beni korumaya çalışıyor diye düşünüyor Zelal. Eylem hemşirenin arkadaşı ne de olsa. Bizi biliyor bunlar. Esirgemeleri gerektiğini biliyorlar. Belki de yazar abi fıslamıştır bir şeyler. Hastanın durumunu takdir sizin işiniz tabii. Ama en kısa zamanda alınmalı ifadesi. En kısa zamanda şoktan çıkar çıkmaz haber veririz efendim. Yatağa yaklaşıyorlar. Adam üstüne çektiği çarşafı hafifçe kaldırıyor. Zelal'in kocaman, duru mavi gözleriyle karşılaşıp şaşırıyor. Pek de gençmiş. Neredeyse çocuk diyor. Geçmiş olsun kızım. İyiysen gördüklerini anlat bize. Korkma. Seninle ilgili bir şey yok. Devlete güven. Biz koruruz seni. Korkma. Susuyor Zelal. Sağır, dilsiz susuyor. Öldürseler açmam ağzımı. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım ben. Kabusun ifadesi mi olurmuş? Bir şeytanın yüzünü, bir de kanları gördüm. Hepsi bu. Bomboş gözlerle bakıyor adamın yüzüne. Adam gözlerini kaçırıyor. Gerçekten de şokta bu zavallı. Kan selleri akıyor Zelal'in gözlerinin önünden. Delice su deresi kana kesmiş. Mesut abisi onu sırtında taşırken kan nehrine yuvarlanıyor. Dağdaki sevda pınarları kan olmuş. Hebi kanda debeleniyor. Mahmud'un yarasından akan kan mağaranın tabanına damlıyor. O korkmasın, rahat uyusun diye yerine vekaleten ölen hasta kadının kanı beyaz çarşafları al bayrağa dönüştürüyor. Midesi bulanıyor Zelal'in, başı dönüyor. kapıdan çıkmak üzere olan doktoru çağırmak istiyor, Mahmud'a haber vermesini, kaçmasını söylemesini isteyecek ondan. Genç doktora güveniyor. Eylem hemşirenin arkadaşı o. Doktora sesleniyor bütün gücüyle, sesi çıkmıyor. Bir daha deniyor, sağır dilsizle oynamak istemiyorum artık. Doktora söyleyeceklerim var. Bağırıyor. Doktor abi. Bir hırıltı çıkıyor hançerisinden. Yabancı adam kapıdan geçiren genç doktor odadan çıkacakken hırıltıyı duyup geri dönüyor. Bir şey mi var? Başıyla evet işareti yapıyor. Evet, evet, evet. Sesi çıkmıyor. Sözüne can verecek sesi yok. Doktorun beyaz gömleğinin üst cebindeki tükenmez kalemi işaret ediyor parmağıyla. Doktor bir an duraksıyor. Kızın ne istediğini anlayamıyor. Zelal yatakta doğrulup üzerine doğru eğilmiş adamın cebinden kalemi çekiyor. Beyaz çarşafın köşesinde büyük harflerle Mesut abimdi. Mahmut kaçsın yazıyor son bir gayretle, sonra kendini yatağa bırakıyor. Doktor bir görün olup olmadığını göz ucuyla kontrol ettikten sonra çarşafı yavaşça topluyor. Yazının görünmeyeceği biçimde katlayıp buruşturup karyolanın altına atıyor. Bu hastanın çarşafları değiştirilsin. Kirlenmiş diye bağırıyor kapıda duran temizlikçiye. Zelal'e dönüyor, duru mavi derin gözlerinin ta içine bakıyor. Tamam der gibi başını sallıyor. Kızın alnına değdiriyor parmaklarını. Merak etme, çok korktun, kendini dilsiz kıldın. Bir süre sonra geçer. Şimdilik böyle götürmende yarar var. Suç ortağı bir gülümsemeyle göz kırpıyor. Doktorun alnında gezinen parmaklarını tutup dudaklarına götürüyor Zelal. Saygıyla, minnetle öpüyor. İnsan insana ulaşır demişti bir gün Mahmut. Bak, ulaşıyor işte. Gözlerini yumuyor, gevşiyor. Bilmediği bir dünyada, bilmediği bir şehrin ortasında, bilmediği bir hastane odasında küçük bir kız yapayalnız, çaresiz, dilsiz yatıyor. Mahmut'u bile beklemiyor artık. Tek dayanağı, tek insanı Mahmut şu koca dünyada. Ama yanına gelmesin, yakalanmasın, canını tehlikeye atmasın, kaçsın istiyor. Bir masal düşünüyor. Düşmanların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu, ölümün yaşlılıktan, ecelden olduğu, doğumun hayatı muştuladığı, derelerin, ırmakların kan rengi değil, masmavi, dupduru aktığı, insanın insanı vuracağına elini uzattığı bir masal. Madem ki masalcısın, bana bir masal anlat, sonu iyi bitsin demişti sözü aramaya giden yazara. Hatırlıyor, inceden inceye fısıldayan sesi duyabildi mi? Aradığı sözü bulabildi mi yazar abi? Sözü yedeğine alıp geri döner mi? Hızır gibi yetişir mi yine, o gece otobüs garajına yetiştiği gibi? Kediler evlerine dönerler. Çocukla adamın otelin döner kapısının içeri girdiklerini görünce, lobinin resepsiyona yakın köşesinde oturduğu koltuktan kalkıp onlara doğru koşmak istedi Elif. Yapamadı, koltuğa yığıldı. Bir saniye bile uyumadan geçirilmiş koca bir gece, otel odasına sığamayıp şehirde huzursuz ve avare dolaşarak geçirdiği bütün bir gün, şimdi de saatlerdir resepsiyondaki kızın meraklı bakışları altında kim bilir kaçıncı fincan kahvesini ve kaçıncı sigarasını içerek sürdürdüğü gergin bekleyiş. Hele de telefonda Deniz'in Helsingör'deyiz, en fazla bir saat sonra oradayız demesinden sonra bir 100 yıl kadar uzayan o bir saat. Deniz çocuğu elinden tutmuştu. Yanında kıymık kadar kalan, küçük sarı oğlanın arkasında boyu kadar büyük bir sırt çantası vardı. Deniz'in sırt çantası ise neredeyse orta boy bir denk büyüklüğündeydi. Onlara doğru gitmek, kucaklamak, sarılmak için bir hamle daha yaptı. Bu defa başardı. Yorgun olmalıydılar. Hangi yoldan gelmişlerdi kim bilir. Uzun bir deniz yolu, sonra aktarmalı karayolları. Neden Oslo'dan ya da Bergen'den uçakla doğru gelebilmeleri için hemen bilet göndermeyi akıl etmedim. Böyle geceye kalmazlardı o zaman. Bu kadar yorulmazlardı da. Başını oğlunun boynuna dayamış, elini bijörünün başına koymuş öylece dururken kendi güçsüzlüğüne, çöküşüne şaşıyor. Hıçkıra hıçkıra yüksek sesle ağlayabilse rahatlayacak. Yapamıyor. Miyav diyebiliyor sadece. Miyav. Yorgunsunuz diyor sonra. Hele bijörün çok yorulmuş olmalı. Hemen odaya çıkalım. Odalarını çoktan ayırttı. Kaç gece için diye sorduklarında bilmiyorum dedi. Bilmiyor. Sormaya, öğrenmeye çekiniyor. Alacağı cevaptan korkuyor. Baba oğlun sırtlarındaki çantaların büyüklüğü umut vaat ediyor. Yine de bilinmez. Şimdi düşünmemeli bunları. Daha sırası değil. Şimdi şu anda önemli olan sağ salim karşısında olmaları. Resepsiyondan anahtarı alırlarken Bijörn durmadan konuşuyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Deniz çeviriyor çocuğun sözlerini. Şeytan bize kızdı, evimizi yaktı. Artık bizi orada istemiyorlar diyor. Korkma Bijan, ben de o şeytana kızıyorum. Biz de onun şatosunu yakarız. Adada kalamaz artık. Hem ben şeytanın ulaşamayacağı çok güzel yerler biliyorum. Oraya gideriz hep beraber. Asansöre yürürken Deniz annesinin söylediklerini birkaç sözcükle aktarıyor Bijan'e. Elif onun çocuğa her şeyi çevirmediğini anlıyor. Şeytanın ulaşamayacağı bir yer var mı anne? Gerçekten inanıyor musun buna? Çağın şiddeti seni her yerde bulur diye yazmıştı meçhul asker kaçağı. Deniz'in sesi yorgundan, ılgından öte, yolun sonuna dayanmış gibi. Çocuğu da beni de al artık, ne yaparsan yap, benden bu kadardı, teslim oluyorum der gibi. Yaşamının ağır yükünü sırtından yere bırakmış. Ben artık taşıyamıyorum, istersen al yüklen, istersen bırak yerde kalsın der gibi. Bjorn bir iki bisküvi atıştırıp uyuduktan sonra ana oğul birer kadeh konyak eşliğinde konuşurlarken daha güçlü olabilmeyi isterdim diyecek. Yarışa girebilecek kadar, sadece kendiminkini değil, dünyanın bütün ağırlığını yüklenebilecek kadar güçlü olmayı isterdim. Sığınaklara, sakin limanlara ihtiyaç duymamayı, fırtınalı azgın denizlere açılabilmeyi isterdim. Bir bardak suda da boğulabiliyor insan. Açık denizlerde boğulmanın şanı şerefi olur bari. Hakkıyla dolu dolu boğuldum dersin. Sohbet önceleri tutuk, hesaplı, çekingendi. İki rakip gibi birbirlerini tartıyor, açık vermemeye çalışıyor, cevabını duymaya hazır olmadıkları soruları erteliyorlardı. Dikkatliydiler, pusudaydılar. Sanki önlerinde beyaz bir kağıt, boş bir ekran vardı da üstüne düşüne taşına ortak kaderlerini yazıyorlardı. Ağızlarından çıkan her söz silinmeyecek, değiştirilmeyecek şekilde geleceklerinin tutanağına yazılıyordu. Elif'in bütün cesaretini toplayıp sorduğu, adada neler oldu sorusu kısacık bir süre havada asılı kaldı sanki. 29. ayrımın sonu, sayfa 334.